Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Değerli kardeşlerim, ben Deniz Atilla Yeşilada. Güzel bir güne başlamak isterdim ama İdlib'de yine 5 şehitimiz var. Tanrı'dan rahmet diliyorum hepsine. İdlib acilen çözmemiz gereken bir sorun. İdlib'den çıkamayız. Çıkarsak ebediyen 5 milyon Suriyeli vatandaşla yaşarız. Türkiye'nin de sosyal olarak bunu kaldırabileceğini zannetmiyorum. Ancak bugün konum İdlib değil. O konuda da daha önce videolar çekmiştim, bulabilirsiniz. Bugün koronavirüsten konuşmak istiyorum. Koronavirüsten korkun, hem de çok korkun diyorum. Öncelikle de söyleyeyim, ben tıp doktoru değilim, ekonomi doktoru da değilim. Kapısına geldim, döndüm. Sadece dünya basınında yetkili olduğunu düşündüğüm kişilerin fikirlerini okuyorum. Bunları yansıtıyorum. Zaten maksadım da tıbbi bir analiz yapmaktan çok bir iki tıbbi veriyi kullanarak dünya ekonomisine verebileceği zararı ve bunun Türkiye'ye nasıl yansıyabileceğini anlatmak. Bu arada bir salgının Türkiye'ye bazı yararları da olabilir. Bunları da tartışmak lazım. Bir yarar-zarar dengesini de gözden geçireceğiz. Şimdi önce bir son durumu gözden geçirelim. Epidemikte şu ana kadar çoğu epideminin merkezi olan Wuhan eyaletinde olmak üzere ölü sayısı dün akşam itibariyle 1000'i geçti. Bu SARS epideminin %25 kadar fazla ve 43 bin vaka tespit edildi. Londra'da bir tıp merkezinin okulunun yaptığı modellemeye göre hastalık zirve yapmadan önce sırf Wuhan'da 500 bin vaka tespit edilebilir. Bu rakam ne kadar gerçekçi ölçemiyorum ama okuduğum diğer makalelerden Çin'de sağlık tesislerinin artık tamamen tükendiğini, pek çok kişinin hasta, zaten hastalar yani gidip sıra beklemektense evde yatıp artık ne bulursa onu aldığını duyuyoruz. 60 milyondan fazla insan karantina halinde. Bu insanların ne kadarı hastadır, ne kadarı ölüyor, ne kadarı iyileşiyor, bu konularda bilgimiz yok. İkincisi, benim en korktuğum olay yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Belki daha önce de belirtmiştim, bu hastalığın korkutucu bir özelliği var. Virüs hiçbir semptom arz etmeden virüste vücutta 14 gün yaşayabiliyor. Dolayısıyla gayet normal bir insan. Hafif bir nezlesi var işte. Öksürüyor, tıksırıyor. İyiyim ya deyip dolaşabiliyor. Bu yüzden bir Japon cruise gemisi, yani tatil gemisi şu anda karantinada. 3500 kişi var içinde ve pek çoğunda virüs bulundu. İkincisi, Singapur'da bir konferansa yayıldı. Singapur hükümeti bugün turist sayısının %25-30 düşebileceğini söyledi. Bir şekilde Fransa'da bir kayak merkezine geldi. Orada bir sürü insan tehlike altında, şu anda analizleri yapılıyor. Genç çocuklar, çok geçmiş olsun, inşallah hepsi sağlıklıdır. Oraya giden bir İngiliz İskoçya'ya getirdi. İngiltere acil durumu ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü hala bunun bir global epidemik olduğu düşüncesinde değil ama çok kaygılı olduğunu ifade ediyorum. Afrika'dan hiç vaka haberi alamıyoruz. Belki bu iklim nedeniyledir. Virüs sıcak, nemli iklimleri ya da çok kuru iklimleri sevmiyordur. Ya da Afrika'da vaka takibi yoktur. Yani hani kimse bilmiyordur ne olduğunu ya da insanlar ölüyordur. Koronavirüsten öldüğü bilinmiyordur. Şimdi eğer Afrika'da salgın başladıysa ve takip edilmiyorsa, kontrol altına alma çabaları yoksa, bu çok tehlikeli. Çünkü Afrika çok dinamik bir kıta. İşte biliyorsunuz, göçmenler Kuzey Afrika'ya geliyor, oradan Avrupa'ya geçiyor, Orta Doğu'da dolaşıyorlar. Türkiye'de çok Afrikalı kardeşimiz var. Türkiye'de şu anda ben bir vaka olduğunu zannetmiyorum. En azından öyle bir rapora, hatta dedikodu sitelerine bile rastlamadım. Ama tehlike gelecekse Çin'den değil, Afrika'dan gelecektir. Yani hastalığın Türkiye'ye bulaşması ihtimali, o da Çinli veya asıl kardeşlerimizden değil, Afrikalı kardeşlerimizden olması ihtimali daha yüksek. Ne olur kimse Afrikalılara veya Asyalılara karşı ayrımcılık yapmasın. Yani ölüm bir kader meselesi, başınıza zürafa da düşebilirim. Umarım kimseye karşı kötülük yapmıyorum bunları anlatırken. Amerika'da çok ciddi miktarda vaka var. 25 vaka tespit edildi zannediyorum. Yani dünyanın her yerinden haberler geliyor. İşte aşı maşı lafları çıktı. Hiçbirisi gerçek olmadı. Bunların gerçekleşmesi yıllarca sürer. Özetle söylemek gerekirse tıbbi açıdan ne virüsü çok iyi tanıyoruz, ne salgının bir haritasını çıkartabiliyoruz, ne de yayılma yollarını tam anlamıyla keşfedebildik. Ve hastalık yayılma hızı hakkında da fikrimiz yok ama şu anda hızlanarak yayıldığını düşünüyoruz. Tabii bu çok tehlikeli bir durum. Tıbbi boyuttan ekonomik boyuta geçersek, bir kere Wuhan önemli bir üretim merkezi. Orası tamamen kapalı ve karantina altında. Çin'de yeni yıl tatili bitti. Fabrikalar ve iş yerleri açıldı. Ama anlayabildiğim kadarıyla önemli bir bölümünde ne kadar olduğunu bilmiyorum. Rakam verilmiyor. İşbaşı yapılmadı. Çünkü mal sahibi yani patron korkuyor tabii ki. Yani bir tane mikroplu insan gelse bütün iş gücünü kaybedecek ve hatta bazıları gönüllü olarak gitmiyorlar. Dolayısıyla Çin'de üretim kaybı hakkında hiç fikrimiz yok. Ama okuduğumuz makalelerde bunun çok ciddi olabileceği söyleniyor. Tabii Çin dünya ekonomisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Hem ham madde, yarı mamul yatırım malı alıyor hem de bütün dünyaya mal satıyor. Ve birçok tedarik zincirinde de kilit rolü oynuyor. Aynı şeyi Singapur için de söyleyebiliriz. Diğer Asya ülkeleri için de söyleyebiliriz. Çin ekonomisinin böyle aniden bir darbe yemesi, adeta kısa süreli de olsa bir çöküşe geçmesi bazı ülkeleri çok etkileyecek. Bunların başında Güney Kore gelir, Tayvan gelir. Hemen arkasından Latin Amerika gelir. Ve inanmayacaksınız Almanya gelir. Çünkü Almanya çok ciddi boyutta yatırım malı ve lüks tüketim malı satıyor Çin'e. Bu ülkelerden özellikle Almanya son sanayi üretim rakamlarını gördük. Resesyona çok yakın seyrediyordu. Çin'den gelen talep kesilirse çok ciddi boyutlarda zarar görecek. Ayrıca dünyada zararı hesaplamakta çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hesaplamalar mekanik şu şekilde. SARS'da Çin ne kadar milli hasıla kaybetti? O zaman dünya ekonomisinde payı neydi? Şimdi ne? İşte bunu bununla çarpalım. Binde 3, binde 4 dünya ekonomisi zarar görür. Bunun böyle olmadığını Financial Times'da yazdı. Pek çok uzman da söylemeye başladı. Çünkü psikolojik etkilerini ihmal ediyoruz koronavirüsün. Dikkat ederseniz artık dünyanın her yerinde insanlar maske takıyor. Kimileri burnuna pet şişe takıyor. Artık nasıl? Ben burnuma havuç sokuyorum şahsen. En azından güzel kokuyor. Eğer Çin dışında vaka sayısı artarsa, Amerika'da mesela, İngiltere'de, Fransa'da, insanlar restoranlara, eğlence yerlerine, toplu gösterilere gitmekten çekinmeye başlarlar. Harcama davranışları değişir. O zaman da tabii hane halkı tüketimi azalır. Yani Amerika şu anda ekonomi %3 hızıyla seyrediyor. Çok büyük bir zarar olacağını zannetmiyorum ama Avrupa'da, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde hane halkının bu şekilde harcamaları kesmesi Avrupa'yı resesyona sokabilir. Bir de olayın piyasalar boyutu var tabii. Piyasalar bir gün satıyor, bir gün alıyor. Daha önce de bir videomda söylemiştim çalkantıya hazır olun diye. Gerçekten çok ciddi bir çalkantı var. Ama dünya ekonomisinin görebileceği zararı veya bu salgının hemen bitmeyeceğini, birkaç ay daha sürebileceğini hiçbir şekilde fiyatlamıyorlar. Yani petrolde fiyatlama bence akla yakın. Altın hani en azından doğru yönde gidiyor. Yuan önemli ölçüde değer kaybetti ama hisse senetleri, gelişmekte olan ülke tahvilleri çok geride kaldılar. Yani çok aşırı pahalılar. Bence koronavirüslü bir dünyanın gerçeğini yansıtmıyorlar. Sebep de ne? Sebep de çok basit. Ya Fed bizi kurtarıyor da işte herhangi bir merkez bankası bizi kurtarır ama burada çok iyi bildiğimiz bir gerçek var. Yani para politikası sorun moral olduğu zaman ya da korku olduğu zaman işe yaramıyor. Siz istediğiniz kadar para basın. Hatta paraları insanların cebine koyun. İnsanlar gidip restoranda yemek yemiyorsa, sinemaya gitmiyorsa size faydası olmayacak. Korkum piyasalarda fiyatlama aniden gerçekleşecek. Yani bir çöküş, düzeltme yaşayacağız. Bu kısa süreli de olsa çok ağır bir sarsıntı reel ekonomiye de yayılacak. Nitekim Capital Economics bu sene dünyanın resesyona girebileceğini söyledi. Ben henüz o kadar karamsar değilim ama çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi buradan Türkiye'ye gelelim. Şu ana kadar Türkiye'nin koronavirüsten bir zarar gördüğünü söyleyemem. Hatta Tanrı kimsenin felaketinden nasiplendirmesin. Ne beni, ne bir ülkeyi, ne başka bir insanı. Ölmeyi tercih ederim. İnanırsınız inanmazsınız ama tabii Çin'de iş yapmanın zorlaşması, fevkalade riskli hale gelmesi, rakip olduğumuz tekstil gibi bir endüstride siparişlerin bize kaymasına sebep oluyormuş en azından basın haberleri böyle. Bu tabii ki olumlu bir gelişme. Biz Çin'le pek çok konuda rekabet ediyoruz. Yani emek yoğun, ucuz ürünlerde işte beyaz eşyanın, elektronik mutfak eşyasının bazı kalemlerinde, otomotivin bazı kalemlerinde muhtemelen rekabet halindeyiz. İnşallah salgın biter ama Çin'de iş yapmanın zor olduğu fikri devam eder ve Avrupa piyasasında hatta belki Amerika piyasasında da payımızı yükseltebiliriz. Tabii Çinli turistlerden çok umutluyduk. Onlardan umut keseceğiz ama bunun karşılığında Asya'da salgın riski var diye Avrupalı turist, Amerikalı turist oraya gitmekten vazgeçip Türkiye'yi ziyaret edebilir. Çatalhöyük'ü ziyaret edebilir. Göbekli Tepe'yi ziyaret edebilir. Özetle söylemek gerekirse bazı yararlarımız olabilir ama zararlarımız da var. Eğer Avrupa Çin'e mal satamadığı için resesyona düşerse ihracatımız geriler. Zaten ithalatın artmaya başladığı bir dönemde cari açık sorunu yaşarız. Ve bundan dolayı da Türk lirası üzerinde zaten şu anda hissettiğiniz baskıların daha da yoğunlaşması mümkün. Petrol fiyatları dediğim gibi fiyatladı. Yani 55 dolar makuldür dünya resesyona girmezse. O yüzden oradan çok fazla bir karımız veya kazancımız olmayacak. Tabii ki en çok korktuğum nokta piyasalarda uzun soluklu bir panik hata. Böyle durumlarda Türkiye bu işin dışında, Türkiye'de hiçbir şey yok. Ya da efendim ne bileyim Arjantin orada salgın yok gibi şeyleri düşünmüyor yatırımcılar. Bütün gelişmekte olan ülkeler aynı sepette hepsini birden satıveriyorlar. Biz de zaten satan sattı diyeceksiniz, öyle değil. Swap piyasasında hala para var. Bir de yabancı bankaların ve kurumların Türk bankalarına döviz mevduatı var. Ayrıca daha önemlisi biz sürekli olarak dışarıdan borç alan bir ülkeyiz. O borç kaynaklarının kesilmesi ihtimali de var. Henüz böyle bir şey olacağını söylemiyorum. Sizi korkutmak niyetinde değilim. Ama salgın Nisan'a kadar sürecekse, kontrolden çıkacaksa piyasalarda böyle bir tepkiye karşı hazırlıklı olmalıyız. O zaman da kamu bankalarının dolar TL'yi altta tutması ihtimali bayağı zorlaşır. Bir miktar devalüasyon yeriz. Özetle söylemek gerekirse koronavirüsün magazinsel olarak takip edildiğini düşünüyorum. Bence bir magazin olayı değil, bizi çok yakından ilgilendiren, dünya ile olan bağlarımız çerçevesinde bizi çok yakından ilgilendiren bir tehlikedir. Daha fazla dikkat edilmesini isterdim. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha beni izlediğiniz için. Instagram'da günlük olarak görüşlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Ve bir de ricam olacak. Sevgili arkadaşlar, YouTube'da çok az Türkiye'yi anlatan İngilizce içerik var. Biz Real Turkey Channel'da gerçekten bu yola baş koyduk. Bu burada savunduğum, izah ettiğim fikirleri beğeniyorsanız lütfen en azından bir kere Real Turkey Channel'ı ziyaret edin. Linki aşağıdadır. Videolarımızdan bir tanesini seyredin. Eğer beğenirseniz paylaşın. Bu çaba boşa gitmesin. YouTube'da daha çok paylaşılsın. Ve Türkiye'nin gerçeklerini İngilizce olarak bütün dünyaya anlatma şansı bulalım. Çok uzattım. Arka plana yorum yapmayın diye dikkat ederseniz havlu koydum. Herkese koronasız, hastalıksız, belasız ve kafasına zürafa düşmeyen bir gün diliyorum. Ben Deniz Atilla Yeşilada.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.